Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. Bugün 22 Ocak 2016 bir aradayız. Dün pas geçtik. Programımızı yapamadık. Çünkü artık moda oldu. Hastalık modası. Ona ben de kapıldım. Bugün programımızı devam ettirmeye çalışacağız. Yaklaşık 1,5 saat zaman zaman aksırma, hapşırma ve benzeri şeyler ya da seste bozukluk, bu konulardan şimdiden özür dilemek isterim. Evet, önemli başlıklar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının Türkiye ziyareti o başlıkların en önemlisi ve altı çizilesi olanı. Çünkü Biden Türkiye'ye geldi ve çok dikkat çekici görüşmeler yaptı. Özellikle toplumsal muhalefetin temsilcileriyle bir araya gelmesi önemliydi Biden'ın. O görüşmelerde neler konuşuldu? Biden'ın açıklamalarında, resmi görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamalarda hangi başlıklar öne çıktı? Bütün bunları aktaracağız. Günün manşeti Biden'ın Türkiye ziyareti. Diyarbakır'da bir okula karne heyecanı yaşayan çocukların bulunduğu sırada bomba atıldı. Evet, yanlış duymadınız. Bir okula çocukların bulunduğu anda bomba atıldı. Ve o bombadan dolayı çocuklar yaralandılar. Çocukların aileleri de. Buna ilişkin tepkiler var. Hem HDP'den tepki var hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan o tepkisini dile getirirken akademisyenlere yine atıfta bulundu. Kimin arkasında durduğunuzu görün dedi. O meseleyi de bir değerlendireceğiz. Bu arada Güneydoğu ile ilgili girişimler de artıyor. Gazeteci cemiyetleri ve kuruluşları bugün Diyarbakır'a gittiler. Oradaki gazetecilerin çalışma ortamlarıyla ilgili endişelerini yetkililere ilettiler. Ayrıca CHP İstanbul İl Örgütü bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik bir grupla Diyarbakır'a gitti. Sur'da incelemelerde bulundu, vatandaşı dinledi. Yapılan açıklamalar dikkat çekiciydi. Hayata dönüş operasyonunda bugün karar çıktı. Operasyon sırasında cezaevinde bulunanların insanların ölümüne neden oldukları gerekçesiyle açılmıştı dava. Davada suçlu yok, beraat kararı var. O operasyonun hem detaylarını hatırlayacağız hem de bu davanın ne manaya geldiğini konuşacağız. Ve Mustafa Koç, Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Arkasından gerçekten hemen herkes çok iyi sözlerle anıyor Mustafa Koç'u bu ani ölümün arkasından ve üzüntüsünü beyan ediyor. O beyanlara da bakacağız. Aynı zamanda Koç'u tanıyan bir isimle yaşarken nelere dikkat ederdi ve o süreçte yönetiminde Koç Holding'in yönetiminde bulunduğu süreçte nelerin altına imza attı, onlara bakacağız. Şahsen ben Mustafa Koç'un bu kadar yaygın bir şekilde insanlar tarafından takdir edildiğini ölümünden sonra anladım. Siz de belki o detaylara hakim olunca farklı düşüneceksiniz. Evet, 1,5 saat boyunca beraberiz. Önemli başlıklar var hafta biterken, önemli tartışmalar var. Bütün hepsini burada Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında takip edebilirsiniz. Radyonuzun yanı sıra bir de bunu izle.com adresinden görüntülü olarak programı takip etme imkanınızın olduğunu hatırlatalım. Radyo frekanslarını da söyleyelim. İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bütün tartışmalar, polemikler ve öne çıkan başlıklarla Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
Türkiye, barış için akademisyenlerin verdiği imzaları ve gelişmeleri bizden öğrendi.
Çözüm sürecinin ve barışın olması konusunda ne yapılması gerekiyorsa dünya ülkelerinde, diğer gelişmiş ülkelerde daha önceleri bu tip olaylar cereyan ettiğinde nasıl yapmışlarsa bunları örnek göstererek bilimsel yaklaşıyoruz olaya ve sağduyu bekliyoruz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok.
Batılı açısından, dünya açısından bunun başka bir okuması yok. Türkiye'de otoriter bir rejim var.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle.
Bir şiddet çılgınlığı nöbeti ve onun da getirdiği bir akıl tutulması yaşadığımız çok açık.
Bir de Bunu Dinle hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Evet, o önemli ziyaretle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden İstanbul'a geldi ve İstanbul'da dikkat çekici bir trafiği var resmi görüşmelere başlamadan önce. Dün gece geldi. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi HDP ve MHP'li milletvekilleriyle bir randevusu vardı. MHP'li milletvekilleri o randevuya dahil olmadılar ama CHP ve AK Parti'ye aynı zamanda da HDP'li milletvekilleri bir masanın etrafında Amerikan Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiler. O masada Leyla Zana, Ayhan Bilgen HDP'den Altan Tan, CHP'den Sezgin Tanrıkulu ve Fikri Sağlar, AK Parti'den de Orhan Miroğlu'yla Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu vardı. Sadece bu değil, devam etti görüşmeleri. Türkan Elçi, Dilek Dündar ve Raquel Dink'le bir araya geldi Biden. Türkan Elçi, Tahir Elçi'nin eşi, kısa süre önce Diyarbakır'da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı, Tahir Elçi'nin eşi. Dilek Dündar, eşi cezaevinde, Silivri cezaevinde yatıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Dilek Dündar da Biden'ın görüştüğü isimler arasındaydı ve Raquel Dink, Hrant Dink'in eşi, çok kısa süre önce de Hrant Dink'in hayatını kaybetmesinin 9. yıl nedeniyle bir anma düzenlenmişti. Bu üç isimle bir araya geldi Biden. Yani toplumsal muhalefetin nabzını ölçer gibi bir hali vardı. Sadece bu da değil. Gazetecilerle de bir araya geldi ve o gazetecilerle neler konuştu? Şimdi Aslı Aydın Taşbaş'la değerlendireceğiz. Çünkü Aslı da o toplantıda yer alan gazeteciler arasındaydı. Aslı, merhaba.
Merhabalar Yavuz.
Toplantıda kimler vardı? Öncelikle ondan bahsedelim. Çünkü sanki toplumsal muhalefetin nabzını tutmak ve Ankara'da yönetime bir mesaj vermek ister gibi bir trafik seziyorum ben buradan.
Tam da dediğin gibi, bana sorarsan toplantıda ne konuşuldu, ne yenip içildiğinden daha önemlisi toplantının yapılmış olması ve kimlerin davetli olduğu. Ben vardım, Kadri Gürsel, Ceyda Karan, Yaman Akdeniz, ki kendisi sosyal medyaya yönelik kısıtlamalara karşı, Twitter yasağına karşı dava açan bir akademisyen ve çeşitli hak ihlalleri ve akademisyenleri savunan Osman Kavala ve şu anda ismini tam hatırlayamadığım bir arkadaşımız, ki o da web sitesi olan, ufak bir web sitesi ama sürekli kapatılan ve sebep verilmeden kapatılan bir web sitesi. Hal böyleyken gerçekten de manidar bir toplantıydı. Hele de Biden'ın İstanbul'da sadece birkaç toplantısı olduğunu düşünürsen, bunlardan birini bunu ve ifade özgürlüğüne ayırmış olması, Can Dündar'ın eşi Dilek'le görüşmüş olması, Raquel Dink ve Tahir Elçi'nin ve Türkan Elçi'yle görüşmüş olması çok net. Ben toplantı içeriğiyle ilgili konuşmamayı vaat ettik. Off the record toplantı. Çok fazla içeriğe girmeyeceğim ama kendi izlenimlerimi lütfen şöyle söyleyeyim. Artık hak ihlalleri ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar ve medyaya yönelik baskılar Türk-Amerikan diyaloğunun birkaç madde yukarı çıkmış vaziyette. Gündeminde birkaç madde yukarı çıkmış vaziyette. Öyle. Yani artık sadece incirliği verdin, şunu yapalım, sağ ol, IŞİD'le arkandayız, şunu yaptık, bunu verdik olayı değil. Belki de onlar artık belli oranda rayına oturmuş olduğu için, kardeşim Türkiye demokrasinin gidişatıyla ilgili kaygılarımız var şeklinde. Biden'ın toplantı başında özellikle görüntü alınmasını istemesi, gazetecileri davet etmiş olması ve orada çok ciddi bir konuşma yapmış olması, ki o konuşma metni herhalde ajanslara düşmüştür. Amerikalılar da bana sence Türk televizyonları gösterir mi bu konuşmayı dediler.
O kadar yani mesele.
O ölçüde bir konuşmaydı. Bunu yapmış olması bence önemli. Zaten gerisinde içeriğinde ne konuşulduğu teferruat. Ama kuşkusuz ki örneğin akademisyenler konusunda Amerika'nın tutumu aynı Amerikan elçisinin ifade etmiş olduğu gibi belli bir gidişatta artık, hani bu Türkiye'yi daha güçsüz hale getiriyor. Bunları yapan, yani demokrasisini bu kadar zedeleyen, sarsan, demokrasi rayından bu kadar bir çıkan bir Türkiye iyi bir müttefik olma yolundan da çıkmış olur gibi bir tema öne çıkıyor bu ifadeler.
Tam da cümle şöyle bir cümlesi var. Herhalde senin de yani doğrulayacak ve destekleyecek bir cümle. Türkiye'nin demokrasi anlamında bölge için güçlü bir örnek oluşturduğunu görmek isteriz. Türk demokrasisinin gücünün Amerika ile ittifakının üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Diplomatik dille aslında bu mesele bizim için önemlidir arkadaş diyor.
Yani diplomatik bir dille bütün bu görüşmelerden Amerikalılar diyor ki, Doğu ve Güneydoğu'da yaşananlar da tabii gündeminin bir parçası, çözüm süreci konusunda bir itekleme. Amerikalılar diyor ki bu halde bir ülke hem çok istikrarlı olmaz, Hem de bizi hem de güçlü olmaz. Güçlü olmayınca da güçlü bir müttefik olmaz. Faydalı bir müttefik de olmaz gibi bir şey. Yani Suriye meselesinin hallolabilmesi için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Güçlü bir Türkiye'nin de demokratik bir tanım itibariyle daha demokratik bir Türkiye olması gerekiyor. Özellikle de orada doğudaki meselelerde tabii sanıyorum ki gündeminde olacaktır. Uygulamalar. Burada tabii PKK'ya yönelik tamamen çok net bir tavır var Amerika'nın. O konuda kimse farklı bir intibaya katılmasın. Yani seçilen temsilciler de zaten HDP'den seçilen temsilcilerin de kimlikleri de önemli.
Evet.
Çok net hani bu PKK'ya yönelik tavrı da ben yetkililerden aldığım izlenim PKK'ya yönelik bir tavır da var. Diğer taraftan da Kürt meselesinin olduğu ve devletin Kürt meselesiyle sadece güvenlikçi bir boyutta ele aldığı ve bunun yarattığı travma da ortada. Bunu da görüyorlar. Bizim kadar görüyorlar. Bizim dile getirdiğimiz kadar ölçekte de dile getiriyorlar. Tabii ifade özgürlüğüyle ilgili herkesin orada davet edilen insanların hepsinin normal bir ülkede yaşamayacak tecrübeleri oldu. Ceyda Karan örnek alalım. Charlie Hebdo meselesinden dolayı yargılanıyor. Yargılandığı davada Cumhurbaşkanı ve ailesi doğrudan müşteki konumunda. Kadri Gürsel'le ilgili gene
Kadri Gürsel ve sen.
Ben keza görevden alınmış şekilde. Olmamız bizzat bu mevcut medya dünyasının içine gelmiş olduğu artık baskıcı süreçle ilgili. Bütün bunlar akademisyen meselesi keza. Bütün bunlardan dolayı bence önemli bir toplantıydı. Amerika'dan tabii çok yani bir siyasetçi Biden ve siyaseti çok iyi anlıyor. Bölgeyi çok iyi anlıyor ve Avrupa'yı çok iyi anlıyor. Avrupa'nın bu konudaki bir anlamda seninle de daha önce görüşmüş olduğumuz, evet, konuşmuş olduğumuz, yakındığımız Avrupa'nın bir anlamda bir tek boyutlu ve sığ bakışını da anlıyor. Ama Amerika'nın güçlü bir ülke olmasının, teknolojide bu kadar ileri olmasının, bunun nedeninin de aslında ifade özgürlüğü olduğunu da çok net bir şekilde anlattı. Yani Çin'de de teknoloji üretiliyor ama Çin'de üretilen teknoloji nihayetinde özgün bir teknoloji değil. Amerika'da üretilenin kopyasını yapıyor. Belki rakamlarla iyi kötü bir gelir elde ediyor ama Çin potansiyeline neden özgürlük yok? Amerika'da var. Steve Jobs diye bir insan ancak Amerika'da çıkıyor. Fransa'da çıkmıyor. Evet. Suriye'de çıkmıyor. Bütün parasına rağmen Suudi Arabistan'a çıkmıyor. Sanıyorum bütün bunları çok net aktaracağını düşünüyorum.
Aslında aktarmış da oluyor bu görüşmelerle birlikte aktarmış oluyor. Bir şey soracağım Aslı. Aslında sen de hatırlarsın belki. Bu 90'lı 93, 94, 95'li yıllarda işkenceyle ilgili iddiaların böyle tap yaptığı zamanlarda Avrupa'dan ya da Amerika'dan gelen siyasetçiler, devlet adamları veya parlamenterler öncelikle bir muhalefeti dinlerler, ondan sonra da resmi görüşmelere başlarlardı. 2000'li yıllarda bu örnek biraz farklılaştı. Çünkü herkes kendisini bir şekilde ifade ediyordu zaten. İlk defa ben uzun zamandır böyle çok dikkat çeken bir resmi görüşmeler öncesinde trafik görüyorum. Özellikle Amerika'dan olması da çok özel tabii.
Tabii Yavuz, ben tarih kitaplarından hatırlıyorum. Zira 90'lı yıllarda daha doğmamıştım. Ama şaka bir yana tabii aynen dediğin gibi zaten bir 90'lara dönüş paradigması yaşanıyor. Yani
buradan Türkiye da o anlaşılıyor gibi bir hal var.
Türkiye aynen dediğin gibi hani Türkiye demokrasiye ikna edilmesi gereken ve biraz iteklenmesi gereken demokrasi rayından çıkmış. Ama Türkiye'ye de ihtiyacımız da var. Haliyle Türkiye'nin kendi kendine bu kadar zarar vermesine de izin veremeyiz gibi bir hani hafif ebeveyn tavrı gördüm ben bu anlamda. Tabii maalesef ki Türkiye kendini bu noktaya da getirdi ayrıca. Hani dünyanın gerçekten de 90'larla ilgili paralellerden bir tanesi Doğu'da yaşananlar. Bir diğeri ifade özgürlüğü. O dönemde başka 301 miydi maddenin ismi, hatırlıyorum.
Evet,
yani
evet,
301'di galiba. Hani sürekli böyle bunlar gündeme gelirdi. İfade özgürlüğü gelecek. Düşünce özgürlüğü denirdi o zaman sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Düşünce özgürlüğü gibisinden. Şimdi dönüp dolaşıp 20 yıl sonra gene 20-30 yıl.
Gene benzerlerini yaşıyoruz.
Aynı konuları yaşıyoruz. Fakat
Evet.
Evet. Sen buyur.
Şimdi bir şey daha sormak isterim. Belki toplantının içeriğindeki off the record'a da zarar vermeden. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Tabii görüşmelerde Türkiye'de resmi heyetin Biden'dan bir beklentisi var. O beklentiyi de biraz ortaya koyan bir açıklamaydı. Onu bir kısacık dinletip sana onunla ilgili bir fikrini alabilir miyim?
Tabii.
Bir dinleyelim Erdoğan'ı.
Şimdi bu süreçte Rusya'nın işte 100 tane askerinin olduğuna dair bazı şeyler kulağımıza geliyor. Ama bölgede de biliyorsunuz bizim hassasiyetlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bu konuda hassasız ve sürekli olarak bizim koalisyon güçlerine söylediğimiz yani PKK, PYD, YPG, DAEŞ bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Bunlara karşı da tavrımız aynı olacaktır diye yarın Obama ile bunu konuşacağımızı kendisiyle de paylaştım. Amerika ile de bu süreci işleteceğiz. Tabii bu sürecin içinde malum Fransa, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Katar bulunuyor.
Evet, Biden görüşmesinde herhalde şimdi, en önemli konulardan efendim.
Benim edindiğim izlenim çok net bir şekilde Amerikalılar bizim gözümüzde IŞİD'le PYD'ye aynıdır diye bakmıyorlar. PYD, yani bu Biden'la bunu konuştuk anlamında söylemiyorum çünkü evet. Toplantının içeriği teyit etmek gibi bir şeyim
evet,
yok
ben
ve gerçekten de off the record'da. Ama benim genel manada edindiğim izlenim açısından şunu söyleyebilirim ki Amerikalılar PYD'yi bir müttefik olarak görüyorlar ve böyle görmeye devam edecekler. Rusya konusunda bir hassasiyetleri olduğu ortada. Yani Rusya ile yakın işbirliğimiz örneğin. Örnek vermek gerekirse bu toplantıda bugün gündeme gelmedi ama daha önceki temaslarımdan şöyle bir şeyi gördüm ki John Kerry, ABD Dışişleri Bakanı defaatle Lavrov'la görüştüğünde Rus Dışişleri Bakanı ile görüşüyor ve çeşitli konular için görüşüyor. Bu bir problem değil. Türk yetkililer Lavrov'la görüşmek istiyor. Bu bir problem. Görüşmeye çalışıyor. Görüşemediler ama görüşmek istediklerini belirtiyor. Bu bir problem değil. Ama örneğin Selahattin Demirtaş Lavrov'u ziyarete Moskova'ya gittiğinde bu Washington'da çok büyük eleştiri konusu oldu. Niye gitti, neden gitti ne, gibisinden bu çeşitli kanallardan anladığım kadarıyla gündeme geldi. Yani Rusya konusunda bir hassasiyetle Rusya'daki Suriye varlığı bir yandan bir aynı hedefe yani
IŞİD'e yönelik bir operasyon diye
IŞİD'e yönelik operasyon Suriye'nin stabilize edilmesi yönelik ortak bir hedef var. Bir yandan da bir rekabet olduğu ortada. Ancak burada PYD bazında PYD'yi bir müttefik olarak gördüklerini çok net belirtiyorlar. Ve Türkiye'de olan bitene çok fazla ses çıkarmıyorlar. PKK'ya karşı bir net pozisyon alıyorlar ama PYD PKK farklı bir PYD bizim müttefikimiz diyorlar ve bunu bu politikanın değişeceğine dair bir sinyal de görmüyorum. Bir diğer taraftan da şu da önemli. Erdoğan'ın dile getirdiği meseleyi Amerikalılar sanıyorum şöyle görüyor. Yani işte burada Rusya'ya alan açılıyor meselesini. Siz Türkiye'de içeride demokrasiyi bu kadar zorlarsanız tabii ki Rusya'ya alan açılır. Tabii ki dış müttefik İran'a, Rusya'ya, diğer ülkelere, bölgesel ülkelere bu kadar alan açılır, böyle bir kırılgan hale getirirsiniz Kürt meselesini gibisinden bir tavır okudum gibisinden ifadeler, analizler duydum son günlerde.
Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığın Aslı, bize izlenimlerini aktardığın için.
Ben teşekkür ederim.
Biden'ın İstanbul ziyareti, Türkiye ziyareti önemli. Şimdi Aslı Aydın Taşbaş da izlenimlerini aktardı. Çünkü toplantının off the record olduğunu söyledi ama iki şeyin öne çıktığını anlıyoruz. Birisi Türkiye'nin PKK ile mücadelesi. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yaptıklarını sorgulamıyor. Ancak uygulamalarla ilgili bir takım soru işaretleri var kafasında. İkinci mesele Türkiye'deki ifade özgürlüğü. Burada son derece net bir şekilde mesaj veriyor Biden resmi görüşmelere geçmeden önce. Bir hatırlatalım kimlerle görüştü. Türkan Elçi, Dilek Dündar ve Raquel Dink, bu isimler çok önemli. Aslı Aydın Taşbaş, Kadri Gürsel, Milliyet Gazetesi'nden atılan iki gazeteci bunlar. Onun dışında web sitesi sürekli kapatılan bir isim ve Twitter'la ilgili yasakları sürekli mahkemeye taşıyan bir hukukçu. Bunlarla görüştü Joe Biden. Joe Biden'dan bir takım beklentileri var Ankara'nın ama aslında anlattıklarından anladığımız kadarıyla özellikle PYD ile ilgili beklentilerinin bu resmi görüşmelerde karşılanması biraz zor görünüyor. Ve ifade özgürlüğü ile ilgili söylediği sözleri de şöyle bir aktarayım size, siz de Amerika'nın gözünde Türkiye'nin hangi noktada olduğunu kendiniz değerlendirin. Şöyle diyorlar Biden'a, demokrasiyle ilgili sorularda Tayyip Erdoğan'ı hedef tahtasına oturttuğu barış bildirisine imza atan akademisyenler ve Türkiye'deki ifade özgürlüğü hakkında soru soruyorlar. Biden, binden çok akademisyenin düşüncelerini ifade ettikleri için kovuşturmaya uğramaları konusunda Büyükelçi Bas, ülkemizin düşüncelerini açıkladı diyor. Çok detaya girmeden. Ama o düşünceler neydi onu hatırladığınız zaman onun arkasında durduğunu görüyorsunuz. Şiddetle ilgili endişelerin ifade edilmesi teröre destek vermek ile eşdeğer değildir demişti Amerika'nın Ankara Büyükelçisi. Yalnızca Türkiye'ye değil bütün ülkelere özgürce eleştirebilmenin, özgürce nefes almak kadar gerekli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz diyor Joe Biden. Yalnızca Türkiye'ye değil bütün ülkelere özgürce eleştirebilmenin, özgürce nefes almak kadar gerekli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz diyor. Basın ve ifade özgürlüğü yalnızca Amerikan değerleri değil, tüm insanlığın değerleridir cümlesi de Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden'a ait. Evet, Ankara'nın çok ciddi beklentileri vardı bu ziyaretten, özellikle Suriye konusunda, ama sanıyorum Amerika'nın da beklentileri ve dikkat çektiği unsur biraz Suriye'den farklı. Elbette Suriye'de gündemin en sıcak maddelerinden birisi ama Türkiye'deki ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve basın özgürlüğü ilk sıralarında görünüyor Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminin. Joe Biden bugün milletvekilleriyle görüşürken HDP'den bir isim de oradaydı. Leyla Zana. Leyla Zana, Ayhan Bilgen ve Altan Tan. Üç isim oradaydı. Bir hatırlatma yapayım. Milliyetçi Hareket Partisi de davetliydi toplantıya. Ancak MHP toplantının kompozisyonunu katılım için uygun görmediğini açıkladı ve katılmayı reddettiklerini resmen bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Oktay Vural yaptığı basın toplantısıyla dile getirdi. O Leyla Zana'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir randevu talep ettiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün cuma namazından çıkışta soruları cevaplandırırken Hilal Kaplan'ın yazdığı yazı hatırlatıldı. Hilal Kaplan dün saraydaydı, yemeğe katılmıştı. Oradan izlenimlerini yazarken Leyla Zana'nın Erdoğan'dan randevu istediğini ve Erdoğan'ın da muhtemelen bu randevuyu vereceğini söylemişti. İşte bu sözler, bu satırlar hatırlatıldığında Erdoğan, evet böyle bir talep var, ben kabul edilmesinden yanayım dedi. Yani önümüzdeki günlerde mecliste yeni bir yemin krizine neden olan Leyla Zana, HDP'li Leyla Zana ve tekrar yemin etmeyen, yemini eksik bulunan ve kabul edilmediği için yemin etmemiş sayılan Leyla Zana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. O görüşmenin mecliste yapılabileceğine ilişkinde bir bilgi verdi Cumhurbaşkanı ama zaman konusunda bir değerlendirmesi olmadı.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi gelen bir haberi de hatırlatalım. Eski Tunceli milletvekili, Türk siyasetinin en renkli isimlerinden birisi Kamer Genç maalesef hayatını kaybetti. 76 yaşındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yaptı. Tunceli'nin değişmez ismiydi siyasetçi olarak, milletvekili olarak. Yaptığı açıklamalarla her zaman dikkat çekmişti. Son dönemde meclisteyken, bir önceki dönemde meclisteyken özellikle AK Partililerle çok ciddi kavgalara girmişte bir isimdi Kamer Genç. Sonrasında rahatsızlandı, kansere yakalandı, Amerika'ya götürüldü. Amerika'da tedavi gördü, sonra Türkiye'ye getirildi. Son dönemde ise gerçekten çok daha ağırlaşmıştı durumu ve maalesef ölüm haberi geldi. Kamer Genç 76 yaşında hayatını kaybetti. Evet, ifade özgürlüğünden bahsettik. Joe Biden'ın bu meseleye ilişkin değerlendirme yaptığını ve aslında öncelikli gündem maddeleri arasına soktuğunu görüşme trafiğiyle birlikte sizlere aktardık. Bu konuda, ifade özgürlüğü konusunda en çok dikkat çeken unsur son dönemde akademisyenlerdi. Şimdi dikkatinizi çekmek isterim. Bugün gerçekten bir feci saldırı oldu, insanlığa yaraşmayacak, vahşice bir okulun bahçesine PKK tarafından bomba atıldı. Çocuklar bahçedeyken yapıldı ve yaralılar var. İşte bu mesele Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi. Aynı zamanda HDP'nin de gündemindeydi. Türkiye'nin gündemindeydi. Herkes kınadı bunu. HDP'den yapılan açıklamada da vahşice bir saldırı diye nitelendirildi Selahattin Demirtaş tarafından. Cumhurbaşkanı da kınadı. PKK'nın hangi noktada olduğunu herkes görsün dedi. İşte o PKK'nın arkasında duran akademisyenler de görsün diyerek o meseleyi de bununla beraber değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Evet, Cumhurbaşkanı değerlendirmesi böyleydi. Okuldaki patlamaya bir dönelim isterseniz. Bombanın patlaması sonucu 5 öğrenci yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeydi bu okul ve öğrenciler karne almak için oradaydı. Çelebi Eser Ortaokulu. Bu sabah öğrenciler karneleri almak için okul bahçesinde bekliyordu. PKK'lar okul bahçesinde duvarın arka tarafından el yapımı patlayıcı attı. Sabah 8.24'te meydana geldi bu ve bahçede yakında bulunan öğrencilerden 5'i yaralandı. Okulun bazı camları da kırıldı. Patlama nedeniyle büyük panik yaşayan öğrenciler okul bahçesinden dışarıya kaçmaya çalıştı. 112 acil servisi geldi ve yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili değerlendirmesini verelim.
Bu terör örgütünün nedenli ahlaksız, nedenli alçak, nedenli adi girişimler içerisinde olduğunu açık ve net ortaya koyuyor. Aslında bu 1128 tane imzaya çok ilginç bir cevaptı ve bu akademisyen, sözde akademisyenler kimlerin yanında olduklarını çok açık net ortaya koyuyorlar. Plan bu adice saldırının arkasında olanlar. Bunların öğrenciyle, talebeyle nedenli ilgi ve alakalarını olduğu ortada. Ha bunlar da bir şey ortaya koyuyorlar. Yani biz bu yutum aslımız bu. Yani biz böyle öğretmen, muallim böyle bir derdimiz yok. Biz terörün yanındayız, teröristin arkasındayız.
Evet, akademisyenleri bu işin içine dahil etmek biraz haksızlık tabii. PKK'nın arkasında durduğu iddiası da biraz tartışılabilir. Geçen hafta özellikle akademisyenlerde ard arda yaptığımız bağlantılarda akademisyenler söz söyleyecek kesim olarak hükümeti gördüklerini karşılarında yetkili olarak PKK'lı değiliz dedi mesela Ahmet İnsel. Biz PKK'ya bir şey söyleyelim. Bizim muhatabımız devlettir dedi. Aynı şekilde baskın oranda. Ama Cumhurbaşkanı hala hemen her fırsatta PKK'nın yaptığı ve kınanması muhtemel bir eylemle akademisyenlerin bildirisini bir arada değerlendirmeye devam ediyor. Az önce aktarmıştım size. Şimdilik bir ara verelim. Diyarbakır meselesine devam edeceğiz. Çünkü Diyarbakır'da bugün trafik de çok hareketliydi. Orada neler oluyor bakacağız. Ancak Kamer Genç, siyasetçi Kamer Genç kanser hastasıydı ve hayatını kaybettiği haberi geldi. Türk siyasi tarihinin önemli figürlerinden birisiydi. Ömer Şahin'le bir konuşalım isterim. Ömer merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar.
Teşekkürler. Kamer Genç, yani senin de benim de bildiğim gibi evet, renkli bir siyasetçiydi. Sert bir siyasetçiydi. Son dönemde özellikle parlamentoda milletvekilliği yaptığı dönemde, son döneminde daha doğrusu, AK Parti ile inanılmaz bir gerilimin de kaynağı olmuştu. Çok da esprili bir isimdi ve Türk siyasi tarihine damga vurmuş siyasetçilerden biri diyebiliriz herhalde, değil mi?
Allah razı olsun diyelim. Ben de işin doğrusu seslendirdim, yeni duydum. Çok renkli bir siyasetçiydi. Hatta benim bıraktığım yerden devam edeyim. Şöyle denirdi. Ciddi anlamda iki muhalefet var Türkiye'de. Biri Sava muhalefeti, ikincisi Kamer Genç diye. Yani başına bir muhalefet partisi gibiydi. Özgün bir isimdi. Yani baktığımız zaman örneğin belki çoğu bilmez. 12 Eylül döneminde askeri yönetimle danışma üyesinde görev almış bir isim. Sonrasında sol siyasetten olmasına rağmen Tansu Çiller'le örneğin müthiş bir uyum yakaladı. Doğruya Partisi'nden milletvekili oldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu ama her dönem hangi partiden olursa olsun özgün kişiliğini devam ettirdi. Ve iktidara karşı özellikle AK Parti iktidarına ve Süleyman Demirel'e öncesinde de Sayın Demirel'e de rahmetli Demirel'e de biliyorsun çok muhalifti.
Evet.
Muhalefetini sürdürdü. Bugünlerde baktığımız zaman bu tarz muhalif kişiliklerde fazla göremiyoruz işin doğrusu.
Doğru. Kamer Genç, Tunceli'den iki milletvekili seçilir. Biri mutlaka Kamer Genç diye bakılırdı aday olduğunda.
Kesinlikle. Kamer Genç ve diğeri. Yani bağımsız seçildi mi şu an hatırlamıyorum ama.
Ben sanki ben de yani böyle bir muallaktayım ama sanki bağımsız da seçildi diye hatırlıyorum.
potansiyeli dahi vardı. Biraz da şundan galiba Yavuz, yani sen de takip ettin. Kamer Genç, yani isterse uzay konusu ele alınsın, sözü mutlaka Tunceli'ye bağlardı.
Evet.
Hatta hatırlıyorum bir seferinde devletin işte Tunceli'ye yardım için oradan taş almasını galiba, parayla taş almasını falan teklif etti. Yani o denli kendisini seçim bölgesiyle özdeşleştirmiş bir isimdi. Seçmen de bunun karşılığını verdi. Çok sayıda devlette hatırı sayılır işte kadrolaşma mı denir Kamer Bey'in, yani memleketinden gelen insanların işe yerleştirdiği söylenirdi. Hastalıklarıyla ilgilenirdi. Dolayısıyla bunun seçmenin karşılığı oluyor. Yani Tunceli seviyordu Kamer Genci. Sevmeyen insanlar için doğrusu şöyle yapalım. Yani fikirlerine katılmayabiliriz. Ben de çoğuna katılmam ama herkes bir Kamer Genci'nin dobralığını severdi, yani onu söylüyorum.
Evet, farklı bir insandı. Onu söyleyebiliriz. Dobra bir insandı, farklı bir insandı. Allah rahmet eylesin diyelim. Çok teşekkürler Ömer, katıldın bize.
Sağ ol.
Evet, Kamer Genç 76 yaşında, kanser hastasıydı ve bugün de maalesef ölüm haberi geldi 76 yaşında. Farklı bir siyasetçiydi. Bir döneme damga vuran isimlerden birisiydi. Türk siyasetinin önemli figürlerinden birisiydi diyebiliriz.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Reklam. Hayallerini fırsata dönüştürmeye hazır mısın? Konforu ve merkezi konumuyla Basın Ekspres'in ilk A+ ofisleri satışa sunuluyor. Nurol Park'ta kira öder gibi ofis sahibi olma fırsatı. Üstelik lansmana özel sıfır peşinat ve hemen teslim avantajıyla. Nurol Park, iş hayatının da merkezinde ol. Nurol GEO, 444-6-496.
Spor, binek ve arazi araçların satış ve satış sonrasında kaliteli ve güvenilir hizmet için sizleri Zen Motors'a bekliyoruz. Zen Motors Florya'da. Ayrıntılı bilgi zenmotors.com'da.
Reklam. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
RSFM'desiniz, ben Yavuz Ohan ve Yavuz Ohan'la bir de bunu dinlemeye devam ediyoruz. Az önce Diyarbakır'da bir okul bahçesine atılan bombadan bahsetmiştik. Bunun bir vahşet olarak değerlendirilmesi gerektiğini, kimse zaten arkasında duramaz böyle bir eylemin ve buna ilişkinde değerlendirmeler zaten 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Cumhurbaşkanı ise buraya atılan bombadan dolayı yine akademisyenlere yönelik bir eleştiride bulundu. Şimdi yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne aldı. Ancak 18 milyon öğrenciden bir bölümü karne alamadı. Özellikle Güneydoğu'da operasyonların sürdüğü bölgelerde karne heyecanı da yaşanamadı. İşte Diyarbakır'da bombayla bir heyecan yaşandı ki orası yasaklı bölge değildi. Ama Sur'da, Cizre'de ve Silopi'de maalesef öğrenciler karne alamadılar. Üstelik üniversite sınavlarına girişle ilgili de problemler var. Bu çerçevede değerlendirirsek Şırnak'ta 81 öğrencinin karnesini alamadığı bilgisi var. Ve 39 bin Silopi'de de 68 okulda eğitim alan 39 bin öğrenciye karneleri verilemedi bugün. Sur'daysa, Cizre'de ise 41 bin öğrencinin karnesi maalesef kendilerine verilemedi. Öğrenciler bu durumdan şikayetçiler tabii. Milli Eğitim Bakanı meselenin telafi edileceğini söylüyor. Ancak o telafi için de zamana ihtiyaç var. O zaman ne zaman olacağını da göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. Yani bir telafi ihtiyacı olduğu kesin. Öğrencilerde de bu mesele net bir şekilde konuşuluyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu programlayabilmesi için elbette bölgedeki olağanüstü durumun ortadan kalkması gerekiyor. Şimdi bütün bu tabloyu Eğitim Sen Genel Başkanı ile konuşalım. Kamuran Karaca telefon attığımızda. Merhabalar Kamuran Bey.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi 18 milyon öğrenciden bahsettik. Karnelerini alan 18 milyon öğrenci. Bir bölümü Güneydoğu'daki bu olağanüstü durum nedeniyle karnelerini alamadılar. Ve bunların tabii ders okula da gidemediler. Şu tip değerlendirmeler var. Bu yıl neredeyse hiç okula gidemedim diyen öğrenci. Gittiğimde de silah ve çatışma seslerinden ders işleyemeden evlerimize geri döndük. Bu koşullarda girdiğim sınavda istediğim puanı alamadım diyor. Bu öğrencilerin karneleri neye göre hazırlanacak mesela Silopi'de, Cizre'de veya Sur'da?
Evet.
Ölçme neye göre öncelikle, yapılacak?
Tabii öncelikle bu çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerde Silopi'de, Nusaybin'de, Sur'da, Cizre'de yaklaşık 120 bin öğrenci okula gidememişti. 13 Aralık'tan sonra öğretmenlerin çekilmesiyle beraber. Tabii sadece o merkezler değil, onun dışında 9 farklı merkezde de benzer durumu yaşadı öğrenciler. Okula gidenler de aslında büyük kentlerde, özellikle Doğu Güneydoğu'daki büyük kentlerde okula gidenler o çatışmanın etkisini etkili biçimiyle yaşadılar. Çünkü eğitimsel olarak bizim çok da yoğun örgütlü olduğumuz merkezler de var. Diyarbakır gibi, Siirt gibi, bunların içerisinde Mardin gibi. Bu merkezlerde öğrencilerimizin etkilendiği, oradaki şubelerimizin yaptığı değerlendirmeler ortaya çıkmıştı. Dönem dönem de biz genel merkez olarak orada ziyaretler gerçekleştirdik ve hem öğrencilerin eğitim hakkıyla ilgili, hem öğretmenlerin, hem velilerin sorunlarıyla ilgili defalarca görüşmeler yapmıştık, çalışmalar sürdürmüştük. Şimdi tabii böyle bir tablo var, binlerce öğrenciden söz ediyoruz. Bu öğrencilerin bir kısmı doğrudan okula gidemedikleri için, eğitim yapılmadığı için gidemediler ve buradan bir olumsuz etkilenmeleri söz konusu. Bir de okula gittiği halde o çatışmalı ortamdan dolayı etki altında kalan öğrenciler var. Öğrencilerimiz üzerinde büyük bir travma, büyük bir baskı, korku, yaşama kaygısının öne çıktığı bir sürece tanık olduk. Tabii çocuklar bugün karnelerini alıyor. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrencisinin de ifade ettiğiniz gibi. Bunların yaklaşık 250-300 bini bu çatışmalı süreçten etkilenen öğrenciler. Bunlar ya dersleri hiç yapamadılar ya da kısmi olarak okula gidebildiler. Bu çocukların tabii eğitim yönüyle bakıldığında başarılarının son derece düşük olacağı ve bu en azından şu Şubat tatiline kadar olan kısımda eğitim bir kısmı yarım, bir kısmı hiç yapamamış şekliyle karne alacak döneme ne yazık ki
peki,
gelindi.
Peki nasıl telafi karneleri, edilecek
Kamran Bey? Tabii karneleri çocuğa verilecek karneden öte böyle bir durum var. Karne verilebilir mi? Tabii okula gitmeyen çocuğa zaten karne verilemez. O giden öğrencilerimiz de karne alsa bile çocukların çoğuna bir tek yazılı yapılabildi. Bir tek yazılı sınav yapılabildi. Yaklaşık 250 bin öğrenci. Böyle bir tablo var. Tabii telafisi, evet, en önemlisi
o. Nasıl telafi edilecek? Yani bu çocukların umutları var çünkü.
Tabii bunların bir kısmı üniversite sınavlarına girecek. Bir kısmı TEOG sınavlarına, evet. Ki sınavı yapıldı.
Giremeyenler var buna.
Sınavı, tabii giremediler bir kısmı. O özellikle TEOG sınavının telafisiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir duyuru çıkardı. Mardin merkezde olmak üzere gönüllü öğrencilerin kursları alınacağıyla ilgili, ama ona da tabii eğitimsel olarak çok yanlış ve eksik olarak değerlendirdik. Çocukların kendi yaşadıkları yerlerde eğitim şansı yaratılmadan sadece bir kısmının gönüllülük temelinde bir başka merkeze taşınmasıyla, orada 2 hafta yatılı kalmalarıyla kayıplarının telafisi mümkün görünmüyor. O sadece göstermelik olarak kalacaktır. Esas mesele okullarda yeniden eğitim öğretimi yapılabilmesiyle ilgili siyasal sürecin Türkiye'de yeniden işte hükümet olmak üzere siyasal çevreler tarafından hızla değerlendirilip tartışılıp
kayıp yıl mı hocam noktası. Bu asıl mesele bu. Kayıp yıl mı bu yıl o çocuklar
tabii
için?
Yani
bitti mi yani? Telafisi var mı? Ben asıl o meseleyi merak ediyorum. Şimdi hocam, bunun üzerinden yaklaşık bir dönem geçti. Bir dönemi telafi edecek bir sistem var mı?
Mümkün değil. Yani bir dönem yaşanmış hayatı geriye döndürme diye bir şey olması mümkün değil. Yani bu bir dönemin önümüzdeki dönem, her şey normalleşir de önümüzdeki dönem telafisi diye düşündüğümüzde önümüzdeki dönemin programı ne olacak? Yani bu hani boyacı küpü değil ki batır çık bilgiyle donarsın çocuklar. Bir zaman meselesi.
Evet.
3 aylık 4 aylık bir süreç geçmiş. Bu 4 aylık sürecin telafisi için yine 4 aylık süre lazım. Yani çocuklar böyle makine değil, robot değil. Bu senenin, bu yarı yılın telafisini önümüzdeki yarıyla bindirirsen önümüzdeki yarı yılın derslerini de bir sonraya kaydırmak lazım.
Yani, her ihtimalle çocuklar bu işin kurbanı diyebiliriz yani bu işten.
Bir de falan kurbanı oldular. 3 ayı kaybettiler
bir de, diyebiliriz. Bir de YGS sınavları var. Bu YGS sınavlarına başvuramayan öğrenciler vardı. Bununla ilgili yeni bir ÖSYM'nin aldığı karar var. 14 Şubat'a kadar yanılmıyorsam başvuru süresini uzatmış. Özellikle yasak uygulanan ilçelerde. Oradaki kamu görevlileri aynı zamanda öğrencilerin başvurularını 14 Şubat'a kadar yapabileceklerine ilişkin bir duyuru yayınladılar. Milli Eğitim Bakanı da bununla ilgili bir önlem alacağını daha önce duyurmuştu zaten ÖSYM'nin. Ama bu da 14 Şubat'a kadar oradaki yasakların kalkmasıyla mümkün olacak herhalde.
Tabii üniversiteye girecek öğrencilerimiz de fazlasıyla etkilendiler. Çünkü hem okul yok, diğer taraftan takviye için açılan çeşitli kurslar ve benzeri yapılamadı. Dershaneye gitmek isteyen öğrenciler oralara gidemediler. Onlar da fazlasıyla mağdur. Başvuru tarihinin uzatılmış olması sorunu orada da çözmüyor. Çocuklar eğitimle ilgili kısmını tamamlayamadıkları için özellikle 12. sınıf öğrencileri bu sene doğrudan mağduriyet yaşayacaklar. Yoksa tarihin, başvuru tarihinin ötelenmesi doğrudan bir çözüm değil. O arada geçen zamanla ilgili bilgi ve becerilerin artırılması, bilgi donanımlarının sağlanmasının telafisi için de sınavların ötelenmesi gerekiyor. Aslında.
Bir de herhalde yasağın kalkması lazım. Yani Cizre'de yasak devam ederse 14 Şubat'a ertelenmiş olmasının bir değeri kalıyor mu?
Tabii ya göçmeleri, çocukların aileleriyle beraber taşınmaları, göçmeleri. Ya da yasağın kalkması gerekiyor.
Başka türlü mümkün değil.
Tabii şu anda böyle bir tabloda pek görülmüyor. Onun için o öğrencilerimiz de mağduriyet yaşayacak. Öyle görülüyor.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Kamuran Karaca ile konuştuk. Eğitim Sen Genel Başkanı.
İyi yayınlar.
Bir de bu her dönemde rastladığımız karne günü haberlerden birisi, artık niye rastlıyoruz bu haberleri, hala nasıl oluyor diye gerçekten insanın içi acıyor. Kayseri'de 13 yaşındaki Seyfi Can kendisini kemerle kalorifer borusuna asmış, intihar etmiş. Gerekçesi de karnesinin kötü olmasıymış. Yani ailede mi sorun, çocukta mı sorun, bu iş nasıl görülememiş, buraların hepsi önemli. Çocuklarınıza karşı özellikle dersler konusunda mutlaka çok açık olmak ve anlayışlı davranmak zorunluluğu var böyle bir dönemde.
Haber almak için, haberi anlamak için Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Bu ara Diyarbakır'ın da trafiği hızlı. 100 kişilik Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Diyarbakır'da. Gazeteci örgütleri Diyarbakır'daydı. CHP heyeti İstanbul İl Örgütü'nün organizasyonuyla oraya gitti. İl Örgütü'nün yetkilileri, aynı zamanda İstanbul milletvekilleri heyette yer aldılar. Ve orada bir basın açıklaması yapıldı. O basın açıklamasında il başkanı Cemal Can Polat konuştu. Barış dilini daha sesli, daha gür söylemek için aranızdayız. Sur'da 22 bin nüfusun 2000'e düştüğünü, sokağa çıkma yasağının artık son aşamaya geldiğini, insanların evine ekmek götüremeyecek noktada olduğunu, kendi cenazelerini bile kaldıramadıklarını, yani kısaca bugün Sur'da yaşananlar ne İslami'dir, ne ahlakidir, ne de insanidir dedi CHP il başkanı. Biz bugün burada 1000 yıldır bu topraklarda bir arada yaşayan, birlikte türkü söyleyen, birlikte halay çeken Kürtlerin, dışlanmışların, ötekilerin, ezilmişlerle birlikte barış dilini ısrarla yüksek sesle söylemeye geldik. Burada görüşmeler sonrasında aldığımız sonuçları hem parlamentoya götüreceğiz hem de savaşın durması, Kürt meselesinin çözümü konusunda CHP olarak daha ileri bir adım atacağız diyor. CHP son dönemde bu meseleyle ilgili daha aktif bir pozisyon almış gibi görünüyor ama sadece sanıyorum son dönemde baktığınız zaman o aktif eylem planına Diyarbakır'ı ziyaretle sınırlı kalıyor. Onun dışında bir gelişmeyi doğrusu ben çok göremedim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Disk Basın İş, Habersen, Diyarbakırlı gazetecileri ve Diyarbakır'daki mülkiamirlikleri ziyaret ettiler. Son dönemde Diyarbakır'da ve o bölgede görev yapan gazetecilerin güvenlikle ilgili endişelerini dile getirdiler. Ve Aynı zamanda Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti'nden de bölgede görev yapan gazetecilerin sorunlarıyla ilgili bilgi aldılar. Gazetecilerin de işi zor, hem gözaltına alınabiliyorlar. Geçen gün Cizre'de İMC kameramanının ayağından vurulduğunu hatırlatalım size. Biraz can güvenliğiyle ilgili de problemler var. İşte bütün bu problemlere dikkat çekmek için gazeteci örgütleri de Diyarbakır'daydı bugün. İnternete girdiğinizde ağırlıklı olarak orada görebiliyorsunuz. Biz bir de bunu izle.com'da da var. Özellikle surdan kareler, güvenlik güçlerinin çektiği kareler. Gerçekten çok can acıtan kareler. Yıkılmış, yakılmış evlerin arasında askerler göreceksiniz. Binaların haline baktığınız zaman içiniz acıyacak. Orada 2 ay önce insanlar yaşıyordu. Sokaklarında da insanlar vardı ve şu anda gerçekten yok olmuş mahalleler var. Tamamen yıkılmış evler var, binalar var. İçindeki eşyalarla birlikte içinde yaşayanların ne halde olduğunu varın siz düşünün. İşte bununla ilgili olarak Güneydoğu Belediyeler Birliği bir rapor açıklamış. Yıkımın maddi ve manevi boyutu çok büyük diyor Güneydoğu Belediyeler Birliği. Hiçbir eşyasını dahi alamadan evlerinden göç ettirilen insanlar kendi kentlerinde göçmen konumuna düştüler. Yıkımın maddi ve manevi boyutu öngörülemeyecek kadar büyüktür deniyor. Sanıyorum bu çatışmalı ortam son bulduktan sonra orada yaşananları daha iyi anlayacağız ve onların travmalarıyla daha çok karşı karşıya kalacağız. Uluslararası Af Örgütü de bu meseleyle ilgili bir rapor yayınladı. Türk hükümeti 200 bin kişinin hayatını tehlikeye atıyor diyor Uluslararası Af Örgütü. Yani sadece Türkiye'deki birlikler, dernekler değil, uluslararası anlamda da bölgedeki çatışmalar gözlem altında. Dünyanın önüne gelen insan hakları kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin Güneydoğu illerinde süren operasyonları eleştirdi. Bölge halkı sert ve keyfi uygulamalar nedeniyle büyük zorluk içerisinde yaşıyor. Hükümetin saldırıları 200 bin kişinin hayatını tehlikeye atıyor dedi. Af Örgütü'nün raporunu Andrew Gardner'la konuşacağız. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı. Merhabalar.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Ne kadar süren bir incelemenin sonucunda hazırlandı acaba bu rapor?
Aslında sokağa çıkma yasakla ilk uygulamaya başladıktan sonra Uluslararası Af Örgütü bu konu araştırmaya başladı. İlk uzun sokağa çıkma yasağı Cizre'de uygulandı. O sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra Af Örgütü olarak bir daha araştırma yaptık ve aslında bu tarihten sonra bizim araştırmamız devam ediyor.
En sonunda böyle bir rapor hazırladınız ve bu raporunuzla çok ciddi sorun olduğunu söylüyorsunuz. 200 bin kişinin tehlike altında olduğunu söylüyorsunuz ve uluslararası camianın bazı avantajlar elde etmek için Türkiye'nin bu operasyonlarını görmezden gelmesiyle eleştiriyorsunuz.
Evet.
Ne demek istiyorsunuz?
Ya uluslararası insan hakları standartları açısından baktığın zaman da hem sokağa çıkma yasakların kendisi, yani şu ana kadar gördüğümüz uygulama, silahsız, mahalli sakin, orada yaşayan halkın bir hafta, iki hafta, bir aya kadar elektrik hizmetlere, su hizmetlere erişememek ya da gıda bile erişebilememek. Acil tıbbi hizmetlere erişmemek ciddi bir insan hakları ihlal anlama geliyor. Aynı zamanda polis ve askerin güç kullanımı zaten ateşli silah kullanması öyle bir silah başvurmak son çare olmalı. Bir de silahsız mahalli halkını zarar görmeyecek bir şekilde kullanılmalı bir son çağrı olarak. Fakat gördüğümüz ki silahsız mahalli sakinleri yaralanmış çok sayıda, ya da ölmüşler. Ölümler arasında küçük çocuklar var, yaşlı insanlar var, kadınlar var. Açıkçası bunlar militan olmayacak profiller var.
Yani buna dikkat çekiyorsunuz siz.
Evet, dikkat çekiyoruz ve bu bütün olarak bir ciddi bir insan hakları ihlali oluyor.
Ama uluslararası geliyor. Camianın buna sessiz kalmasına da tepkilisiniz anladığım kadarıyla.
Biz Uluslararası Af Örgütü olarak birçok insan hakları konuya bakıyoruz. Suriye'deki insan hakları ihlali bakıyoruz. Mültecilerin durumu hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği ülkelerinde. Bizim sık sık gördüğümüz bir şey var. Türkiye, uluslararası camia, Türkiye özellikle iki konu için çok önemli bir kilit ülke. Bir tane o Suriyeli mültecilerin kaldığı yer olarak
evet.
Ve Avrupa Birliği böyle bir durumun devam etmesini istiyor. Aslında Türkiye bir ortak olarak görüyor bu konuda. Bir de Türkiye IŞİD'e karşı yürütülen savaşın bir ortak olarak görüyor. Evet. Türkiye Uluslararası Camisi. Onun dışında Türkiye'de, Türkiye'nin sınırları içinde olan Türkiye vatandaşlarının gördüğü insan hakları uğradığı insan hakları ihlalleri görmezden geliyorlar. Ve bu artık bu durum çok utanç verici, devam etmemesi gerekiyor diye düşünüyoruz Uluslararası Af Örgütü olarak.
Son bir soru. Raporunuzda çatışmaları şehre indiren PKK ile ilgili bir bölüm var mı? Benim okuduğum bölümde göremedim.
Biz zaten insan hakları ihlalle araştırıyoruz. Kimin yaptığı bizim için önemli değil.
Evet.
Bu insan hakları ihlalinin son olarak bir kampanya yürütüyoruz. Raporumuzda Çınar saldırıları ile ilgili bir bölüm var. Bu saldırı özellikle sivil ve askeri hedefler arasında bir fark görmeden çok genel bir saldırı oldu ve insancıl hukukun ilkeleri ihlal etmek, ihlal etti. Bu takım saldırıları kınamaktayız.
Bu da kınananlar arasında. Çok teşekkür ediyoruz. Andrew Gardner'le konuştuk. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye ile ilgili özellikle Güneydoğu'da devam eden operasyonlarla ilgili bir rapor hazırlamıştı. O raporun detaylarını konuştuk raporda. Devam eden yasakların, sokağa çıkma yasaklarının insan hakları ihlali boyutuna ulaştığı, PKK'nın hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılarında insan hakları ihlali sayıldığı, aynı zamanda bunlara ilişkin değerlendirmelerin uluslararası camiada çok üstünde durulmamasının nedeninde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle yakın ilgisi olarak algılandığı söyleniyor. Yani uluslararası camia Türkiye'nin içinde ne olup bittiğine çok fazla bakmıyor. Bakmalı diyor Uluslararası Af Örgütü.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Evet, şimdi Davos'tan bir haber var. Onu aktaracağız. Ondan sonra da Mustafa Koç'la ilgili Murat Sabuncu'yla bir bağlantı yapacağız. Davos'tan haber şu. En iyi 60 ülke açıklanmış Davos'ta. Türkiye 30. sırada. Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda 60 ülkeyi kapsayan dünyanın en iyi ülkeleri raporu yayınlandı. Almanya dünyanın bir numaralı ülkesi. Türkiye ise Suudi Arabistan'ın ardından 30. sırada yer alıyor. Yani dünyanın en iyi ülkeleri sıralaması yapılıyor. 60 ülke içinde Türkiye 30. sırada, 29. sırada Suudi Arabistan var. Değerlendirme sizin. Türkiye kadınlar için yaşanabilir bir ülke mi diye de bakılmış. Buna ilişkin de bir sıralama var. Son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından Türkiye tek başına seyahat edilebilecek ülkeler sıralamasında 24. sıraya düşmüş. Daha önce daha önlerdeymiş. Kadınlar için en iyi ülke kategorisinde ise Türkiye 60 ülke arasında 39. olabildi. Burasını ben çok anlamlandıramadım. Kadınların bu yıl ilk defa seçme ve seçilme hakkını kullandığı Suudi Arabistan'ın 29. sırada olduğu bir liste bu. Yani kadınlar oy kullanamıyorlar, seçilemiyorlar, seçemiyorlar. Daha bu sene bu imkanı tanıyor Suudi Arabistan onlara. Araba kullanma imkanını geçen sene tanıyor ama Suudi Arabistan 29. Türkiye 39. ne kadar güvenilir doğrusu çok anlayamadım. Evet, Davos'tan bu haberi verdik. Eğer Mustafa Koç, Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı yaşasaydı, o ani kalp krizini geçirmeseydi Davos'ta olacaktı. Bir takım sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde de değerlendirmeleri olacaktı ama ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün sabah 8:10'da geçirdi o kalp krizini. Şimdi cenaze töreni için planlamalar yapılıyor. Aynı zamanda Divan Oteli'nde ailesi taziyeleri kabul ediyor. 7 gün boyunca o taziyeleri kabul etmeye de devam edecek. Mustafa Koç'u Murat Sabuncu ile konuşalım istedik. Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Sabuncu şu anda telefon attığımızda. Murat merhaba.
Merhabalar Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Çok dikkat çekici bir yazı yazmışsın bugün. Vehbi Koç'un yaşadığı dönemde siyasetle ilişkisi, Mustafa Koç'un yönetimde bulunduğu dönemde Gezi ile ilişkisi diye. Gerçekten evet. Koç grubu aslında 12-13 yıllık AK Parti döneminde zor zamanlar da geçirdi. Onları görebiliyoruz ama bir takım şeylerden taviz vermedi. Herhalde o tavizlerin verilmemesinin en başındaki isimlerden birisi, yetkililerden birisiydi Mustafa Koç'tu değil mi?
Evet, ben tabii kariyerin çok büyük bölümünü ekonomi gazetesi olarak yaptığım için Mustafa Koç'u yakından tanıdım.
Evet.
Ve Mustafa Koç'un hakikaten TÜSİAD'da da olsa, Holding'de de olsa, özellikle 2002'den sonra, yani AKP'nin iktidara gelmesinden bir sene sonra Holding'in başına geçti. 4 Nisan 2003'te Holding'in başına geçti Mustafa Koç. Ve AKP'nin başta iş dünyası ve medya duruşunu sertleştirdiği 2008'den sonraki süreçte de hem Holding'de kimi zor günler yaşadık Mustafa Koç, hem de TÜSİAD'da bu TÜSİAD'ın İstihbarat Konseyi Başkanı olarak da zor günler yaşadı ama çok fazla taviz vermedi. Ama ikimizin de bildiği gibi en zorlu günlerinde özellikle bu gezi süresi sırasında yaşadı Mustafa Koç. Ama orada da duruşuyla, gelen tüm tepkilere rağmen gezi direnişinde yaralanan insanlara otelin kapısını açmasıyla çok insani bir tavırda ve tutumda bulundu. Hala bugün mesela Akit gazetesinde gezi döneminden Akit'in ve diğer başka bazı gazetelerin hem Holding'i hem Mustafa Koç'u biri olarak hedef gösterdiği pek çok gerçek olmayan haber vardı. Bugün Akit gazetesi ya o işte onlarla ilgili artık vazgeçilse bu davalardan diye hafif utangaç bir yazı bile yazmış. Sesler Akit bile böyle bir şey.
Evet
yazıyor.
Gördüm, ben de çok şaşırdım.
Mustafa Karahsanoğlu'nun bir yazısıydı bu. Evet. Yani Mustafa Koç hakikaten o günlerde ve Koç ailesi tabii ama tabii kaptan Mustafa Koç da o dönemlerde çok ciddi bir duruş göstererek hem gezi direnişinin yanında, insani olarak yanında yer aldı. Hem de demokratik duruşuyla hükümetin tepkisini de çekti. Zaman zaman biliyorsun mesela bir otoyol ihalesine gider Ülker grubuyla beraber.
Evet.
Ve her ne şekilde olduğu belli olmayan bir noktadan dolayı o ihalede, Koç'la Ülker birlikte alıyorlardı, o ihalede kazanma süreçleri iptal edildi. Dolayısıyla bedel ödemeyi...
Milgem de var değil mi? Yani. Milgem'le ilgili de bir 30 Mart seçimleri öncesinde bir takım tapeler yayınlanmıştı. O tapelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ki o zaman başbakandı, birebir bu meseleyle ilgilendiğini gördük. Yani Koç'la çalışmak istemediğine ilişkin ifadeler vardı orada da.
Kesinlikle dediğin gibi hem Milgem işi var hem de hatırla özellikle 25 Aralık'tan sonraki biz de beraber ATV'de program yapıyorduk. O zamanlar televizyonu beraber yapıyorduk. Hep beraber Can'la sen ben.
Evet.
O dönemlerde de çok sık haberini yapmıştık. Biliyorsun bir ananas hikayesi vardı.
Evet.
Koç'un.
Evet, evet.
Fethullah Gülen'in bir tapesinde oradaki bir Afrika ülkesindeki rafineriyle ilgili bir konuşma geçiyordu. Bir cemaatten bir mensupla. Ve bir de Mustafa Koç'a ananas gönderilmesi üzerine bir konuşma vardı. Sonra biliyorsun ne kadar çok spekülasyon yapıldı bunun üzerine. Yok o ananas değilmiş de elmasmış da işte bu ilişkiyi gösteriyormuş da. Yani hakikaten o kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan da o dönemde bu ananas simgesini çok fazla kullanmıştı. Ama kadere bakar mısın? Hayata veda etmeden bir gün önce kardeşi Ali Koç'la beraber Cumhurbaşkanı'nın konuğu oldu.
Ve Altay yerli tankı konuştular biliyorsun o son buluşmada. Yavuz çok kısa bir şey söyleyeyim.
Tabii ki.
Bir şeye çok hakikaten üzülüyorum, kırılıyorum. Hakikaten bunların insani vicdane boyutunu çok tartıyorum kendi kendine. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Cuma namazından çıktıktan sonra sen de görmüşsündür.
Gördüm.
Açıklamada bulundu ve dedi ki alkolü azalttın mı diye sordum. O da azalttım dedi. Ya şimdi Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli bir iş adamı vefat etmiş. Evet. Bir gece evvel sizin yanınızda. Alkol alır almaz, azalır, çokalır ya da böyle bir şey daha evvel siz konuşursunuz, konuşmazsınız ama yani bunu orada oturup mevzu haline getirmek, konuşmak hakikaten bu hani diyeceksin ki ne var son derece sıradan bir şey olabilir ama Türkiye şartlarında bunu yarın öbür gün başkası alacak, büyütecek, farklılaştıracak. Cumhurbaşkanı'nın ilk aklına bu anının gelmesini ben daha evvelki Cumhurbaşkanı'nın alkolle geçmişleri yüzünden manidar buluyorum. Yani çok çiğlikler, yani eskiden kim olursa olsun, hangi cenahtan olursa olsun ölmüş insanları bu toplumu çok iyi yad etmesi. Tabii ki siyasi olarak, ekonomik olarak kimi tartışmalar içinde girilebilir, kişiler yazılabilir ama bunlar vardı. Bunlar şimdi tamamen kayboldu. Çok tamamen doğru. Kayboldu. Bir bunu da bir not olarak söylemek istedim açıkçası.
Çok doğru söyledin. Çok teşekkür ederiz Murat Sabuncu. Katıldın, görüşlerini bizimle paylaştın.
Sevgiler Yavuz, iyi yayınlar.
Murat'ın yazdığı yazıda gezi sürecini konuştuk. O dönemde tepkilerin odağında idi Koç grubu. Bu mesele sorulduğunda Mustafa Koç şunları söylüyor. İlerleyen günlerde tabii mesele birazcık soğuduktan sonra. Divan otelimiz gayet insani bir yaklaşım sergilerken hadise başka mecralar tarafından çok çarpıtıldı. İleri demokrasilerdeki gösteri hakkı nasıl mevcutsa Türkiye'de dünyanın parçası olacaksa ki ona oynadığımızı biliyorum. Şiddet kullanılmadığı müddetçe gösteri hakkının doğal olması lazım. Mustafa Koç'a size Taksim'de yaşanan olaylarda araçların yakılması şiddet içermeyen olaylar mıydı diye soruyorlar bu açıklaması üzerine. O da şöyle söylüyor. Oraya gelen insanları gördünüz mü? Sizin benim gibi insanlar, ellerinde molotof kokteyli olanlardan bahsetmiyorum ama hepsinin aynı kefeye konmasını kabul etmiyorum. Kusura bakmayın, 70 yaşındaki teyze de gördüm, 18 yaşında çocuk da. Bunlar mı ülkeye zarar verecek? Bundan vazife çıkaran insanlar tabii ki olmuştur diyor ve gezi sürecinde o gezi protestosunu yapan insanların arkasında nasıl durduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi Mustafa Koç'un arkasından edilmiş bir iki cümle var. Onları da size aktarayım ve bu meseleyi kapatayım. Ali Koç hastane önünde bir açıklama yapıyor. Hiçbir sorun yoktu diyor. Gerçekten çok etkileyici, onun için size aktarmak istedim. Hiçbir sorun yoktu. Çok mutluydu. Enerjikti. Zayıflıyordu. Spor yapıyordu. Demek ki alnını gösteriyor burada. Burada ne yazıyorsa o diyor. Kader diyor yani. Murat Ülker'in bir açıklaması var. Çok üzüldüm. Elbette biliyoruz ki ömür, ölüm er geç gelecek ama bu sefer Mustafa Koç için erken geldi. İnsanları üç yerde tanırsınız. Ya alışverişte, ya seyahatte, ya da hısımlıkta. Biz Mustafa Koç'la birkaç kez iş yapmaya niyet ettik ama nasip olmadı ki az önce Murat söyledi, bir otoyol özelleştirme ihalesine Murat Ülker'le birlikte girmişlerdi ama o ihale iptal edildi. Koç Holding işin içinde olduğu için. Fakat birlikte seyahat ettik. Çok iyi bir yol arkadaşıydı. Ağırbaşlılığı, arkadaşlarına saygısı, candan davranışlarıyla hatırlayacağım. Koç ailesi geleneklerine, törelerine bağlıdır. Aile arasında bağlılık vardır. Bunu rahmetlide de gördük. İş adamı olarak ise daima kendisini vizyoner yanı ile hatırlayacağım diyor. Verdiği kararla memleketimizin önemli yatırımlarını kıymetlendirdi. Bu yatırımlar bizde kaldı. Kendisini rahmetle anıyorum diyor Murat Ülker. Mustafa Koç'un cenazesi pazar günü kaldırılacak. Zincirli Kuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. Bu notu da size aktaralım ve çok kısa bir ara vereceğiz. Sonra yine beraberiz.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Birkaç not ileteceğim. Ondan sonra yavaş yavaş programı da bitireceğiz. Onlardan birisi hayata dönüş operasyonu ile ilgili. Ümraniye cezaevinde 2000'deki hayata dönüş operasyonu sırasında meydana gelen olaylarda bir asker 8 kişi hayatını kaybetmişti. Buna ilişkin 399 sanığın yargılandığı davada yargılama sürecinde hayatını kaybeden 32 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine, yani yargılama sürecinde suçlanan 32 kişi zaten hayatını kaybetmiş, onlarla ilgili dava düştü. 367 sanığın da faili gayri muayyen, yani faili bilinmeyecek biçimde adam öldürmek suçundan beraatlerine karar verildi. Yani bir dönem kapanmış oldu. Bununla ilgili olarak bunu size aktarmış olayım. Çakıcı'nın kapısının açık bırakılması meselesi vardı. İsmail Saymaz bunu haber haline getirmişti. Oradaki cezaevi görevlileri özel olarak Çakıcı'nın kapısını açık bıraktılar demişti. Bununla ilgili yargılanıyordu cezaevi görevlileri ve mahkeme bununla ilgili cezaevi görevlilerine ceza vermeye gerek görmedi. Her bir sanık için ayrı ayrı kamu davası açılmış ise de yüklenen eylemlerin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle, diyor hakim, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir diyor. 19 memur suçlanıyordu bu konuyla ilgili olarak. Çakıcı'nın kapısını özel olarak açık bıraktıkları iddia ediliyordu ve hakim buna ilişkin, yani sanığın kaçmasını sağlamaya teşebbüs diye bir suçlama ceza yasasında yoktur. Bunun için beraatleri gerekir demiş ve 19 infaz koruma memurunu, aralarında cezaevi müdür yardımcıları da var, hepsini beraat kararı vermiş. Bu Ege'de göçmen faciaları maalesef bitmek bilmiyor. Yine bir facia var. 20'si çocuk, 44 kişi hayatını kaybetti. Şu sıralarda Başbakan Ahmet Davutoğlu Almanya'da mülteci krizini konuşuyor. Biden'la yarın yapılacak resmi görüşmelerde mülteci krizi ele alınacak ama o mülteciler hala savaş bölgesinden kaçmaya ve Türkiye üzerinden kaçmaya devam ediyorlar. Son dönemde sık sık rastlıyoruz bu haberleri ama şu an itibariyle son faciadaki bilanço gerçekten çok ağır. 20'si çocuk, 44 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'ın Farmakonisi ve Kalominos adalarına ulaşmaya çalışan göçmen botu battı. 17'si çocuk, 41 göçmenin cesedi Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından denizden çıkartıldı. 3 çocuğun cesedine de Türk sahil güvenlik birimleri Didim'de rastladılar. Büyük kısmı Suriye ve Irak'taki savaşlardan kaçanlardan oluşuyordu göçmenler. Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya geçmek istiyorlardı. 2015 yılında Akdeniz ve Ege'yi geçmeye çalışırken boğularak can veren göçmenlerin sayısı 3770 oldu. Hala liderler konuşuyorlar bu soruna bir çözüm bulabilmek için. Kar geliyor diye bir uyarısı vardı meteorolojinin İstanbul'da ve Türkiye'nin büyük bölümünde. Ben İstanbul'dakini görebildim. Biz programa girerken hafif hafif kar yağışı vardı. Bazı yerlerde tipi olacak diye bir açıklama da yapıldı meteoroloji tarafından. Ancak o kadar sert bir kar yağışını görmedik. Şu anda durum ne bilmiyorum. Bilen varsa fotoğrafını bize göndersin. Ama karla ilgili uyarısı var. Meteorolojinin sadece bugün değil, yarın da, yani hafta sonu da, ve hava sıcaklıkları çok feci şekilde düşecek diyorlar. Bu ne demek? Bu hastalığa davetiye demek. Benim gibi hasta olmamak için lütfen dikkat edin. Bu hafta 3'ü Türk filmi olmak üzere 8 film vizyona giriyor. Duygu hazırladı sizin için bu bölümü. Haftanın filmi Altın Küreler'den birçok ödüllerle dönen ve 12 dalda da Oscar adayı olan Diriliş. Bir Alejandro González Iñárritu filmi olan Diriliş'in oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio var. Güldür Güldür ekibinin elinden çıkan bir komedi filmi de bu hafta vizyona giriyor. Dedemin Fişi. Yarı yıl tatiline çıkan çocuklar için de Köstebekgiller filminin devamı olan Köstebekgiller 2 Gölgenin Tılsımı filmi bugün vizyonda olacakmış. Haftanın diğer Türk filmleri ise yine komedi filmi olan Şefkat Yerimdar 2 ve Murat Eroğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Şafak'la Dönenler. Evet, bu filmlerle ilgili tavsiyelerini de iletmiş olalım Duygu'nun ve haftayı bitirelim. Biraz erken gidiyoruz çünkü gerçekten boğazımız kalan kısmını kaldırmadı. Nilüfer'den bir şarkı seçti arkadaşlarımız. Nilüfer'le Hayko Cepkin birlikte söylüyorlar Aşk Kitabı. Bu gece saat 12'de bu programın tekrarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda bidebunuizle.com'dan görüntülü olarak izleyebilirsiniz YouTube üzerinden. Biz pazartesi günü saat 17.30'da burada olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Aman hasta olmayın.
Sevenler bana ayrılmaktan mı aşk kitabında el ele tutuşup gülmeden daha terk etmek kanun mu aşk kitabında?
Ne olur söyleyin sevenler. Aşk kitabında el ele. konuşup gülmeden daha terk etmek kanunu aşk kitabı.
Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi. Türkiye, barış için akademisyenlerin verdiği imzaları ve gelişmeleri bizden öğrendi.
Çözüm sürecinin ve barışın olması konusunda ne yapılması gerekiyorsa dünya ülkelerinde, diğer gelişmiş ülkelerde daha önceleri bu tip olaylar cereyan ettiğinde nasıl yapmışlarsa bunları örnek göstererek bilimsel yaklaşıyoruz olaya ve sağduyu bekliyoruz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok.
Batılı açısından, dünya açısından bunun başka bir okuması yok. Türkiye'de otoriter bir rejim var.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Bir şiddet çılgını nöbeti ve onun da getirdiği bir akıl tutulması yaşadığımız çok açık.
Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün